Enerji Sohbetleri, küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 5 Aralık 2020 tarihinde önemli bir raporu konuşmak üzere TSKB'den Eskarus Genel Müdürü Sayın Doktor Kubilay Kavak var. Kubilay Hocam merhaba.
Merhabalar Barış Bey.
Öncelikle tebrik ediyorum. TSKB'nin raporunu ben de inceledim ve eğer bu sene sunum yapacak olursam sanırım tüm grafikleri sizden kullanacağım. Çok değerli mesajlarınız var. Hocam öncelikli olarak sizin raporu okuyanın Türkiye'nin enerji görünümüyle ilgili alması gereken ana mesajlar neler?
Barış Bey, öncelikle çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Bugün aynı zamanda Dünya Mühendisler Günü. Bir mühendis olarak, bir başka mühendis olan sizin mühendis gününüzü kutluyorum.
Çok teşekkürler. Sizinki de ben kutluyorum.
Bu podcast'i dinleyecek olan mühendis arkadaşların da pozitif ayrımcılık yaparak günlerini kutluyorum. Biliyorsunuz mühendislik hendese kavramıyla ilişkindir. Hendese bir miktar matematik demek. Onun da kökeni hesaba dayanıyor. Bizim raporumuzla ilgili en temel mesaj aslında hesap kitap konusunda birazcık daha konulara başka perspektiflerden bakmanın vaktinin geldiğini hatırlatmak. En temel mesaj nedir derseniz budur derim. Çünkü dünya değişiyor. Paradigmalar değişmenin arifesinde. Doğal olarak enerji sektörü de değişecek. Enerji sektörü de değişirken eski kalıpların aynen egemen olduğu düşüncesiyle hareket etmemek gerekiyor. Bu yanıltıcı olabilecektir. Bunu şunun için söylüyorum. Enerji sektörüne uzun yıllar harcamış herkesin bildiği bir vazgeçilmez savdır ya da ön kabuldür. Esasında her şeyi belirleyecek olan taleptir. Çünkü talep daima artmaya devam edecektir. Bu artışı uygun biçimde karşılamak üzere de bir arz kapasitesi yaratılması esastır. Hep böyle baktık. Bu temelde doğru da bir şeydir. Bir miktar varlığını da devam ettirecek. Ama şunu gördük ki COVID'le birlikte dünya zaman zaman pat diye aniden durabiliyor. Durduğu zaman talep de duraklıyor. Talep duraklayınca eğer arz gerekli modifikasyonları yapamıyorsa arz tarafında bir şişme meydana geliyor. İşte bunu petrol sektöründe gördük, eksi fiyatlar Batı tipi Texas petrolünde gördük, doğalgazda bir miktar gördük, elektrikte görüyoruz. IMF Başkanı %5 küçüleceğini söyledi dünyanın Temmuz'da. Bazı güncel raporlar şimdi %4,5'ları filan zikrediyor. Bu büyüme durunca talep de duraklıyor ve bir miktarda duraklayacağı benziyor. Türkiye özelinde de zaten elektrikte 2 senedir bir durağanlaşma seyri izledik. Ama arz yatırımları artmaya devam ediyor. Öyleyse buradan çıkacak sonuç esasında arzın hayata geçmesinin de planlı ve kontrollü bir biçimde yürütülmesinin önem taşıyacağı. Plan kelimesinden de korkmamak lazım. Konvansiyonel merkezi bir planlamadan bahsetmiyorum ama serbest piyasanın içinde oluşan dinamikleri belli açılardan yönlendirmek gerekiyor. Bu anlamıyla bir plandan bahsediyorum. Şimdi Türkiye'de sizler çok daha iyi bilirsiniz bu rakamları. Biz kaba projeksiyonlara bakıyoruz. Sıcak yedek marjını düştüğümüzde bile hiç olmazsa bir 30-40 terawatt saat civarında üretim kapasitesi fazlalığı olduğunu öngörüyoruz. Süre giden yatırımlar var, planlanan yatırımlar var. İşte 2030 yılı elektrik talebi 420 ila 450 terawatt saat mertebesinde olabilir. O tarihe doğru böyle bir projeksiyon yaptığımızda ve enerji verimliliğindeki iyileşmelerin de talebin gelişimini radikal biçimde etkilemediğini bile varsaydığımızda bir böyle arz problemiyle karşı karşıya kalabiliriz. Onu çok dengeli, aktörleri piyasa yatırımlarından soğutmadan yönetmek gerekiyor. Burada da karar verici otoriteye çok büyük bir rol ve aynı zamanda sorumluluk düşüyor. Çok nazik bir dönemdeyiz. Bir de biz 1990 yılından itibaren beşer onar yıllık dönemler itibariyle talebin ve arzın gelişimlerini inceledik. Şunu gördük. Belli dönemlerde talep arzın önünde gidiyor. O dönemlerin izleyen dönemlerde arz kapasitesini artıracak yatırımlar devreye giriyor. Bu sefer arz fazlalaşıyor, talep düşüyor. Böyle cycle'lar var. Şimdi biraz arzın fazla olduğu dönemdeyiz. Ama talebin tekrar güçlendiği dönemler de gelebilir. O dönemlere de hazırlıksız yakalanmamak gerekiyor. Dolayısıyla muazzam nazik bir denge var. Ve burada da enerji otoritesine, öncelikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, devamında da Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na çok önemli roller düşüyor. Biz biraz bunların altını çizmeye çalıştık. Bir diğer nokta da geleceği kucaklamak için konvansiyonel enerji görünümü yaklaşımıyla meseleleri ele almak mümkün değil. Çünkü merkez kaç diye tabir edebileceğimiz yeni bir takım trendler var. Bunları da zamanında kucaklamak lazım. Biz bunların bir kısmını raporun içine derç etmeye çalıştık. Dikkate alamadığımız ya da özellikle biraz dışarıda bıraktığımız konular oldu. Hidrojen gibi, talep tarafı yönetimi gibi. Bunlar daha önemsiz gördüğümüz için değil, sonraki yıllardaki raporlarda da bu temalara biraz daha odaklanalım diye düşündüğümüz için. Yeni bir dünya geliyor. Yepyeni ve çok alışık olmadığımız, az bildiğimiz konularla geliyor. Ve bu gelirken de finansman, yatırımların maliyeti eskiden olduğuna nispetle çok daha kritik bir hale geliyor. Biz bu raporda temelde bunların önemini vurgulamaya çalıştık.
Bir çalışma grubu var galiba, yanılmıyorsam. Bir çalışma grubuyla birlikte yaptınız. Ne zaman başladı bu çalışma?
Esasında çalışma grubu 2 sene önce kuruldu. Bu yıl Nisan ayından itibaren daha güçlü ve kalabalık bir hale getirildi. Burada da şu hususa çok dikkat edildi. Enerji sektörü, biliyorsunuz Barış Bey, yatay, birçok konuyu yatay kesen bir sektör. Dolayısıyla da çok disiplinli bir bakışı beraberinde getiriyor. Böyle bir zorunluluğu doğuruyor. Yani konuya sadece teknik ve mühendislik gözüyle bakmak eksik bir yaklaşım olur. O yüzden ekonomik araştırmalar, kalkınma finansmanı kurumları, kredi analizi, mühendislik proje finansmanı ekiplerinin yanı sıra sürdürülebilirlik konusunda danışmanlık yapan Eskarus da sürece dahil oldu. Böyle geniş bir kadro kurduk. Her bir arkadaşımızla temsil ettikleri bölümlerin perspektiflerini rapora yansıtmak için gayret ettiler. 6 ay kadar çalıştık. Öncesinde bazı temaları çalıştık. Atıyorum, hibrit teknolojili santraller nasıl sistemde yer alacaktır? Bir grup bunu çalıştı. Daha sonra işte yeklem çalışıldı. Doğalgaz araştırmaları çalışıldı. Böyle temalar birikti ve ondan sonra biz Outlook'la birlikte bunları da okuyanların dikkatine sunalım istedik. Yaparken de şöyle bir yöntem geliştirdik. Çapraz kontrol güçlü olsun diye. Her bir bölümü yazanlar oldu. Bir de bunları kontrol eden başka birimlerden arkadaşlar oldu. Böylece çok farklı gözlerden de kritikler geldi. En sonunda da bir heyet rapora son halini verdi. Tutarlı olmasına çok gayret ettik. Bir noktasında yazılan bir şey başka noktada yazılanla çelişmesin diye ona özel önem gösterdik. Hala ufak tefek tapaş hataları filan gözüme çarpıyor raporu tekrar okuyunca, ama onları da nazarlık diye telakki edelim. Büyük oranda kendi içinde tutarlı ve konuşan bir rapor olduğunu tahmin ediyorum.
Peki Türkiye enerji görünümü anlamında kaynaklar bazında Türkiye'nin şu andaki mevcut görünümü dengeli görüyor musunuz? Hangi tarafa doğru kaymamız gerekiyor? Bu iklim değişikliğinden dolayı daha fazla yenilenebilire gidilecek alan var mı? Oradaki en büyük kısıtlarımız neler?
Ben bakanlığımızın 2023 stratejisini ve o çerçevede yayımladığı 2023 hedeflerini önümüze aldım. Sonra da o kaynaklar bazında neredeyiz ona baktım. Bir kere şunu memnuniyetle müşahede ediyorum ve söylemek istiyorum ki çok gerçekçi ve tutturulabilir hedefler kurulmuş. Biliyorsunuz ben daha önce kamuda çalışmıştım. Birçok politika belgesinde biraz da dönemin şartlarının gereği olarak konulan hedefler tutturulması zor olan hedefler olur. Bu da böyle bu tür belgeler olan güveni azaltır. Halbuki son belgede çok gerçekçi, ulaşılabilir, gerçekten hayata geçirilebilir hedefler konulmuş. Bu anlamda yenilenebilir özelinde 2023 hedeflerinde beklentileri karşılayacak, hatta yer yer aşacak bir tablo olduğunu görüyoruz. Yenilenebilir enerjinin bundan sonraki payı ne olmalıdır derseniz, burada iki tane dinamik var. Biz şuna inanıyoruz: bir santral yapıldı ve sistemin içine dahil olduysa, o santral en azından teknik teorik ömrü tamamlanana kadar sistemin içinde yaşamaya devam etmelidir. Aksi takdirde A ya da B tipi santrale yatırım yapmış operatörler, yatırımcılar bundan sonra piyasaya olan güvenini kaybederler. Burada mevcut sistemdeki santrallerin hayatiyetlerini devam ettirmeleri de düzenleyici otoritenin, bana sorarsanız, bir sorumluluğudur. Biz temelde yeşil enerjinin önemine, gücüne inanan, dolayısıyla yenilenebilir enerji santrallerini tartışmasız biçimde savunan bir topluluğuz. Buna mukabil mevcut bazı fosil yakıtlı santrallerin de henüz teorik ömürlerinin sonuna gelmedikleri için sürdürülemez hale gelmelerini tasvip etmiyoruz. O yüzden de hayata geçirilen kapasite mekanizmasının çok doğru bir adım olduğunu düşünüyoruz. Şimdi levelized cost of energy gözüyle baktığımızda şunu görüyoruz. Doğalgaz özelinde söyleyeyim. Güneş ve rüzgar santralleri uzun dönemli bir bakışla ele alındığında maliyet açısından doğalgazlı santrallerden daha avantajlı hale geldiler. Ama yapılmış bir yatırım, diyelim ki ömrü henüz 5 yıl 6 yıl olmuş, bu santrallerin de finansörlere bir yük olmaması lazım. Onların da sistem içinde kendi borçlarını ödeyebilecek gelirleri yaratması lazım. Dolayısıyla burada yer yer düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır. Bu serbest piyasaya müdahale de değildir. Bu piyasanın rasyonel biçimde işlemesi için yapılması gereken küçük modifikasyonlardır. Böyle değerlendirmek lazım. Yenilenebilir özelinde de şunu söyleyebiliriz. Zaten bir alt başlık olarak dijitalleşmeyi de değerlendirmeye çalıştık. Bu batarya depolama sistemleri daha fazla geliştikçe dijitalleşme ile ilgili yetkinlikleri dünyada da Türkiye'de de daha fazla arttıkça yenilenebilir enerji modellerinin kimi zaman kesikli olmaktan kaynaklanan dezavantajlarının da belli bir noktaya kadar enterne edilebileceğini düşünüyoruz. Özellikle dağıtık enerji sistemleri dediğimiz küçük kullanıcıların da dahil olduğu, hem üretici hem tüketici olarak faaliyet gösterdiği yapıların bundan sonraki süreçte daha fazla yaygınlaşacağını düşünüyoruz. O yüzden de örneğin bu raporda biz çatı üstü ve cephe güneş enerji sistemlerini ayrı bir başlık altında bir tema olarak değerlendirdik. Bu noktadaki adımları çok önemsiyoruz. Yer yer zorluklar var, teknik kısıtlar var, finansal kısıtlar var. Onlara da dikkat çekmeye çalıştık. Bunlar çözülemeyecek konularda değildir. Türkiye, bütün dünyada olduğu gibi özel bir dönemden geçiyor. Covid pek çok açıdan iktisadi durumları kötüleştirdi. Dolayısıyla belli adımlar bugünden yarına atılamayabilir. Ama regülasyon anlamında, mevzuat anlamında ve niyet anlamında ben Türkiye'nin bu konuda ciddi bir kararlılık sergilediğini görüyorum. Buna şu açıdan da çok memnun oluyorum Barış Bey. Biz hem Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası bir kalkınma bankası olması hasebiyle kalkınma finansmanı yapan çok sayıda uluslararası kuruluşla yakın ilişki içinde. Gerekse de biz Eskarus olarak dünyadaki bu yöndeki gelişmeleri yakından izlemeye çalışıyoruz. Gördüğümüz şudur: bundan sonra belli tip santrallerin finansmanı çok güç ve zorlu hale gelecek, hatta imkansız hale gelecek. Böyle bir dalga var. Bunun sebebi henüz Dünya Ticaret Örgütü nezdinde kesin karşılığını bulmuş değil, ama Avrupa'da ilan edilen yeşil mutabakat stratejisi bir dalganın gümbür gümbür geldiğinin habercisi. Şimdi Çin'de de enteresan işler oluyor. Siz de takip
Evet.
ediyorsunuzdur. Mesela dünyadaki güneş üretiminin %30'u Çin, güneş kaynaklı elektrik üretiminin %31'ini Çin sağlıyor. Şimdi eğer Çin'in pozisyonu Avrupa Birliği'nin pozisyonuyla üst üste çakışırsa, Biden başkanlığındaki Amerika Birleşik Devletleri de Paris İklim Anlaşması'ndan çıkma yönündeki tavrı geri çevirirse, bundan sonra enerjide de yatırımların yönü gittikçe hidrokarbonlardan uzaklaşacaktır. Tabii enerji derken de sadece elektrik değil. Şöyle bir dünyada tasavvur etmiyoruz. Petrolün hayatımızdaki yeri bugünden yarına bitecek, doğalgazın bitecek, böyle bir dünya yok. Çünkü elektrikli fırınları, doğalgaz yakıtlı fırınların yerine kullanabilmek pek çok sanayi sektörü itibariyle ekonomik değil. Diğer yandan elektrikli arabaları da biz bir başlık olarak incelemeye çalıştık. Çok vaatkar görüyoruz. Ama konvansiyonel petrol ürünleriyle çalışan yakıtların kilolardan çıkmasının 10 yıllar alacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla da petrol endüstrisi hala önemli bir endüstri olmaya en azından birkaç 10 yıl boyunca devam edecek. Doğalgaz hakeza. Ama yenilenebilir enerji de alternatif bir enerji kaynağı olarak bizim 2000'lerin başında öngördüğümüzü çok ötesinde bir kuvvetle geliyor. Onu da görmek lazım. Bu raporda da bunlara yönelik mesajları ağırlıkla vermeye gayret ettik.
Peki son dönemde bu Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle ilgili de galiba bir parça vardı gördüm. Neler eklemek istersin bu konuyla ilgili?
Orayı çok önemsiyoruz. Birkaç açıdan önemsiyoruz. Efendim işte rezerv henüz yeterince kesin değildir. Rakam şudur budur, birçok tartışma oluyor. Biz onları dikkatle izliyor ve değerlendiriyoruz. Burada çok önemli bir psikolojik sınır aşıldı. Rakam 400 değildir, 300'dür, 500'dür. Bu Türkiye'nin işte 20 yıllık doğalgaz tüketiminde işte diyelim %15-20 bandında bir şeyi karşılayacaktır. Fakat Türkiye'nin en büyük sorunu şuydu, biliyorsunuz. Biz yıllarca bu coğrafyada petrol, doğalgaz diye yok diye düşündük ama Karadeniz'de bir hidrokarbon varlığı keşfedildi. Daha güzel ve önemli olan nokta şudur. Biliyorsunuz Karadeniz'de münhasır ekonomik bölgeler Sovyetler döneminde esasında şekillenmiştir ve Sovyetlerin dağılmasından sonra da hızla güncellenerek bütün kıyıdaş ülkeler tarafından benimsenmiştir. Yani hatlar o kadar kesin, o kadar kabullenilmiş vaziyettedir ki orada çıkaracağımız doğalgazla ilgili hiçbir tereddüt olmayacaktır. Bu çok önemli bir şeydir. Doğu Akdeniz'deki kargaşanın ve tartışmaların ötesinde bir rahatlığımız var Karadeniz'de. Şimdi orada doğalgaz çıkarıldıktan sonra rezerv kesinleştirmeleri, jeoteknik etütler falan yapıldıktan sonra bir gazla Türkiye'ye akmaya başladığında bu bizim gaz kontratlarındaki müzakere gücümüzü güçlendirebileceği gibi Türkiye'nin yeterli derecede kuvvetli olmayan arama ve çıkarma know-how'ını da besleyecektir. Ve bu anlamıyla da aslında exploration yani upstream anlamında bir endüstrinin doğuşunu da tetikleyecektir. Bütün projeksiyonlara bakıyoruz. Dünyanın saygıdeğer önde gelen bütün kuruluşlarının projeksiyonlarına bakıyoruz. Birincil enerji anlamında fosil yakıtların payı 2050'den önce %50'nin altına hiçbir projeksiyonda düşmüyor. Yani elektrikte elbette yenilenebilir enerji çok hakim ve güçlü bir konuma gelebilir ama birincil enerji hayatımızda olmaya devam edecek. Evimizde doğalgaz yerine elektrikle ısınmak, ocağımızda doğalgaz yerine elektrik yapmak, yakmak akılcı seçenekler değil. En azından maliyetler açısından düşünüldüğünde. Dolayısıyla doğalgaz hayatımızda olacak. Pek çok kişinin sandığının aksine de hiç ulaştırmada kullanmasak bile petrol de hayatımızda olacak. Çünkü petrol aynı zamanda biliyorsunuz türevleriyle birçok petrokimya endüstrisini besleyen bir kaynaktır. sadece enerji alanında değil, enerji dışı alanda da pek çok kullanımı vardır. Dolayısıyla Türkiye'nin orada böyle bir keşif yapması, üstelik de hatırı sayılır, önemli büyüklükte bir keşif yapması bence bir milattır, çok sevindiricidir. Rakamlar üzerinde filan spekülasyonlarla bunu gölgelemek doğru değildir. Biz bunu çok önemli görüyoruz.
Belki de bu Türkiye'nin enerji dönüşümündeki en önemli noktalardan biri finansman. Raporda da değinmişsiniz. Finansmanla alakalı neler söylemek istersin?
Şimdi şunu yapmaya çalıştık Barış Bey raporda. Daha önce proje finansmanıyla ilgili müstakil bir başlık olması yönünde bize geri bildirimler olmuştu. Bu raporda ona özellikle yer verdik. Proje finansmanı deyince de birkaç farklı başlığa temas etmeye çalıştık. Şimdi finansman kaynaklarının azaldığı, enerji yatırımları için finansman bulmanın görece biraz daha zorlaştığı bir döneme girdik. Birkaç sebebi var, bir kısmını biraz önce arz etmeye çalıştım. Şimdi böyle bir dönemde finansman sağlayacak kuruluşlar konuya esasında nasıl bakarlar? Hangi başlıklar burada öne çıkar? Bunların altını çizmeye çalıştık. Yani teminat yapıları çok önemli olacaktır. Öz sermaye yeterliliği çok önemli olacaktır. Eğer bir yenilenebilir enerji santralinden bahsediyorsak orada yeknem sonrası tasavvur edilen mekanizma çok önemli olacaktır. Şimdi dolar bazlı bir alım garantisi vardı ve bu çok rahatlatıyordu hesap kitap yapmayı, öngörmeyi. Ama şimdi Türk parasına dönülecek, halbuki kurda biliyorsunuz oynamalar oluyor. Bunu Türk finans şirketleri nasıl göğüsleyecekler? Yurt dışından finansman sağlayan yabancı bankalar, kalkınma kurumları nasıl göğüsleyecekler? Bunlar önemli başlıklar. Biraz bunları anlatmaya çalıştık. Çünkü proje finansmanında risklerin minimize edilmesi, finansal risklerin minimize edilmesi çok önemli bir kriterdir. İşte bu elektrik satış anlaşmaları riskleri minimize etme noktasında çok kıymetli bir araçtır. Ama aynı zamanda yatırımcıdan beklenen bir takım taahhütler vardır. Öz sermaye yeterliği nasıl olacak? Bu çok önemlidir. Bir de çevresel ve sosyal konular artık hemen hemen bütün yatırımlarda göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir bileşen haline gelmiştir. Yenilenebilir enerji deyip geçmemek lazım. Bilhassa yerel toplulukların santralin yapılacağı sahada yaşaya gelen toplulukların rızasının alınması çok önemli bir kriter haline geldi. Keza yenilenebilir dediğimiz ama bazen çevreye verdiği zararlar açısından ne kadar yenilenebilir olduğu hakkında tereddüde düştüğümüz yatırımlar oldu geçmişte. Bunlar artık çok daha yakından ve dikkatli izlenecektir. Bunlarla ilgili bazı ipuçlarını da raporda aktarmaya çalıştık. Proje teminat yapılarıyla filan birlikte bir sentez yaparak okuyucuların dikkatine sunmaya gayret ettik.
Galiba bundan sonraki dönemde projelerde bir öz sermaye oranı daha yüksek istenecek gibi gözüküyor, değil mi?
Tahminlerimiz o yönde. Şimdi geçmiş tarihli rakamlara çalıştı arkadaşlar. Türkiye'de enerji yatırımlarında ne kadar bir yükümlülük olduğunu incelediler. Gene tahmini olarak söylüyorum. %60-80 bandında bir kredilendirme vardı. Geri kalanında öz sermaye aranıyordu. Şimdi eğer proje çok güçlü değilse, nakit akımları konusunda sorun varsa, teminat yapısı konusunda sorun varsa, burada öz sermayenin daha fazla olması beklenecektir. Aynı zamanda çok taraflı finansmanın da daha güçlü olması beklenecektir ki riskler daha fazla aktöre dağıtılabilsin. Bunlar yeni dönemin dinamikleri olmaya adaydır. Mesela 2018 yılından beri bizim görebildiğimiz fosil yakıtlı enerji santrali yatırımları için başvurular da azalmıştır. Çok fazla bir yatırım için adım atılmadığını görüyoruz. Bunlar aslında sektörün de meseleyi bu yönde okuduğunu gösteren işaretler.
Belki bir diğer önemli konum hem de senin devlet planlama teşkilatından uzmanlık tezin olan enerji verimliliği. Sen sanayidekini yaptın ama enerji verimliliğinde özel ve bayağı güzel bölüm ayırmışsınız.
Biz şöyle düşünüyoruz. Enerji verimliliği Türkiye'nin enerji politikalarının kalp ağrısıdır, tabiri caizse. Kendi kültürümüzle de esasında çok birebir örtüşen bir şeydir. Yani bütün kaynaklar için böyledir, su da dahil, ama hiçbir şeyi israf etmemek esastır ve elzemdir. Dolayısıyla enerji verimliği aslında tabir benim değil ama böyle bir tabir var. İsraf ekonomisine karşı da bir duruşu sembolize etmektedir. Biz o yüzden enerji verimliliğini biraz elimizden geldiğince genişçe işlemeye çalıştık. Çünkü bu da önemli bir politika bileşenidir. Artık sadece kaynakları konuştuğumuz, işte doğal gaz, petrol diye konuştuğumuz bir enerji politikasından çıkıp enerji verimliliğinin de güçlü bir sütun olduğu enerji politikasına doğru evrilmemiz lazım. Bu tüketiciler olarak, bireysel olarak hepimizi ilgilendirdiği gibi aktörler olarak da ilgilendiriyor. Ben sanayide hala önemli bir enerji verimliliği potansiyeli olduğunu düşünenlerdenim. Ama daha önemlisi, Türkiye'de sanayide önemli işler yapıldı, bilhassa büyük endüstrilerde. Binalar bu işin en az değinilen boyutu oldu. Yeni yapılan dönüşüm sonucu ortaya çıkan binalar doğal olarak çok daha enerji verimli, ama Türkiye'de milyonlarca eski bina var. Bunların bir kısmı 1940'lardan, 50'lerden, 60'lardan kaldı. Korkunç bir esasında metrekare başına tüketim cinsinden baktığınızda enerji israfı var ve bunların bir şekilde yenilenmesi gerekecek. Zannetmeyin ki bu sadece bize mahsus bir şey. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın detaylarını incelediğimizde de orada onu görüyoruz. Renovation Wave diyorlar, bir yenileme dalgası. Bunun için çok büyük bir finansman paketi ayrılması öngörülüyor. Biz hatta Türkiye'deki bir takım ihracatçı sektörlerin de bundan fayda sağlayabileceğini öngörüyoruz. Bu yönde de bir hazırlık yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye yapı malzemeleri üreten, çimento üreten, cam üreten, yalıtım malzemeleri üreten bir ülke. Büyük bir şey orada da gelecek. Yani Avrupa'da esasında henüz binalarda enerji verimliliğinde müthiş mesafeler kat etmiş bir coğrafya değil. Buralara biraz odaklanılacağını düşünüyoruz. İnşallah Türkiye'de de Enerji Bakanlığımızın başlattığı, Çevre Bakanlığımızın yürütmeye başladığı projelerin de sektörde dönüştürücü, yol gösterici bir rolü olur. Çok daha fazla konuşuruz enerji verimini önümüzdeki günlerde.
Peki son olarak da petrol kısmını sorayım. Petrolde de grafikleriniz gözümün önüne geliyor. İşte orada rafinerinin Star rafinerisi devreye girmesiyle ham petroldeki artış, ürünler düşüyor ama güçlü de petrol talebi var galiba Türkiye'de hala.
Şimdi petrol talebi Nisan-Mayıs'ta bizim görebildiğimiz istatistiklerde bir duraklama yaşadı. Çünkü çok doğal, evlere kapandık. Şeyi düştü, bireysel araç kullanımları düştü. Havacılık sektörü durakladı. Fakat Türkiye'nin şöyle güzel bir tarafı var. Çabuk adapte olabiliyor. Sezonlar açılır açılmaz hemen tekrar mobilite arttı. Biraz korunmak için insanlar bireysel tüketimi, bir affedersiniz, bireysel ulaştırmayı tercih ettiler. Kent içi ulaşımda bu artırdı. Havacılık sektörü kargo taşımacılığıyla işte yeniden pozisyon belirledi. Bunlar tekrar artırdı. Sene sonu istatistiklerini görmek lazım. Bizim tahminimiz bu seneki tüketimin, toplam petrol ve petrol ürünleri tüketiminin geçen yıldan biraz düşük olacağı yönünde. Çünkü ilk 7 aylık rakamlara baktığımızda hafif bir düşme var. İkinci yarı istatistiklerini henüz bilemiyoruz. Ama güçlü bir artış beklemiyoruz Barış Bey.
Galiba
Yani tüketim anlamında söylüyorum.
okay.
Rafinerilerin üretimi, o biliyorsunuz başka bir şey. Bir de Tüpraş birkaç ay üretimi hafifletti, öyle söyleyelim. Fakat Star rafinerisinin tabii devreye girmesi Türkiye'nin toplam rafinaj kapasitesini çok önemli biçimde artırdı. Bunun da çok doğru bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bilhassa da jet yakıtı üretimi açısından çok kritik bir katkı sağlayacağını öngörüyoruz.
Raporda hibrit ve elektrikli arabalar gibi konulara da değindiğiniz için hem TOGG geliyor hem de geçtiğimiz günlerde Ford Türkiye'de elektrik pil montaj fabrikası için hem teşvik aldı hem de yapacağını duyurdu. O kısımla da bitirelim istersen.
Çok kısaca o zaman ona da birkaç cümle söyleyeyim. Biliyorsunuz değişimler, enerji sektöründe değişimler bir günden iki güne olmuyor. İşte kömürün egemenliği 100 seneden fazla sürdü. Petrol 1861'de bulundu Amerika'da ama hala 1900'e geldiğimizde kömürün dünya birincil enerji tüketiminde korkunç bir payı vardı. Şimdi değişim bir günden iki güne olmuyor. Elektrikli araçlar da öyle. 2000'lerin başından itibaren hibrit teknolojiler ve elektrikli araçlar konuşuluyor. Fakat görüyoruz ki birkaç senedir, son 3-4 senedir bu konudaki yatırımlar da, arayışlar da hızlandı. Geleceğin teknolojisinin bu olacağını düşünüyoruz. Mobilitede kalıpların değişeceğini öngörüyoruz. Örneğin şoförsüz araçlar, yani kendi kendine hareket edebilen araçlar, araç mülkiyeti konusundaki tutumları değiştirmeye aday. Biz bunu çok önemsiyoruz. Nasıl Covid ile birlikte işte plazalarda çok sayıda iş yeri tutmanın artık eski rasyosu kalmıyor ve bu gayrimenkul dinamiklerini değiştirecek. Elektrikli araçlar ve sürücüsüz araçlar kavramlarının mülkiyet ilişkilerini de güçlü biçimde değiştireceğini öngörüyoruz. Verimlilik açısından baktığımızda dijitalleşmeyle buluşmuş böyle bir yaklaşımın iyi olacağını öngörüyoruz. Kaynakları verimli kullanmak açısından.
Evet, rapor gerçekten çok bence güzel. Kaynakları çok sağlam. Ben en çok onlara da baktım. Ya resmi kaynak kullanılmış ya başka bir kaynak kullanılmış. Bu anlamda da çok değerli. Referans bir kaynak. Son olarak eklemek istediğin atladığımız noktalar varsa onları alalım.
Ben son belki en önemli gördüğüm konulardan biri değinmeye fırsatımız olmadı. Temmuz 2020'de EPDK bir düzenleme yayınladı. Biz onu yeşil enerji tarifesi diye söylüyoruz. Kolay olsun diye yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesiyle ilgili biliyorsunuz düzenlemeler yapıldı. Bunu da çok önemsiyoruz. Çünkü yeşil enerjiyle ilgili altyapı hazır olduktan sonra iklim müzakerelerinin de yönü tahmin ettiğimiz şekilde değişirse Türkiye hazırlıklı olacaktır ve anlatacağı güçlü hikayeler olacaktır. O yüzden bu düzenlemeleri de hem ilgiyle hem de acizane takdirle karşılıyoruz. Onu da bir ara not son söz olarak söylemeyi vazife ediyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Doktor Kubilay Kavak'la birlikte Eskarus Genel Müdürü ve TSKB Enerji Çalışma Grubu Başkanı. Raporu mutlaka indirin. En azından hiç yapmıyorsanız page down'la bence sonuna kadar bakın. Çok iyi bir rapor olmuş. Tekrar tebrikler Kubilay Bey.
Barış Bey, çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum.
Sizlere de gelecek raporlarda görüşmek üzere.
Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilirsiniz. Web sitem üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.